Ayrım 43, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 392. Loki'nin Filika'ya daha önce binmesi lazımdı fakat Jean'ı bırakırsa dostu muhtemelen tekrar batardı. O sırada kürek kilidini, yani bir küreği tutsun diye küpeşteye takılmış U biçimli dökme demir parçasını fark etti. Filika'nın güvertedeki kayışları sırasında ezilmişti ama şu anda farklı bir işe yarayabilirdi. Loki dostunun yağmurluğunu kavradı ve bir ucunu eğri kürek kilidinin etrafına dolayıp kaba bir düğüm attı. Böylece Jean boynundan ve göğsünden Filika'ya bağlanmış oldu. Bu onu tek başına bırakmanın iyi bir yolu değildi ama en azından Loki Filika'ya çıkarken sürüklenip gitmesini önlerdi. Yeni bir dalgayla savrulan Filika'nın bordası Loki'nin başına çarptı. Gözlerinin önünde kara benekler uçuştuysa da çektiği acı onu can havliyle hareket etmeye teşvik etti. Genç adam Filika'nın altındaki karanlığa daldı, sonra da kulaç ata ata öteki taraftaki küpeşteye ulaştı. Bir dalga daha çarptı ve Loki köpüklerin arasında çırpınarak kendini Filika'nın kenarından aşırttı. Bir kürek bankından acıyla sekti ve teknenin dibinde çalkalanan bilek yüksekliğindeki suyun içine düştü. Kolunu öteki yandan uzatarak Jean'ı kavradı. Asılışları çaresizce, dengesizce ve yararsızcaydı. Harcadığı her çabayla küçük Filika sallanıp sarsılıyor, kabuslardan fırlamış bir makinenin pistonu gibi dalgalara batıp çıkıyordu. Sonunda o yorgunluğun ve paniğin arasında Loki'nin aklı başına geldi. Jean'ı yan döndürüp her seferinde sadece bir uzvunu Filika'ya çıkardı ve yağmurluğu ilave bir destek olarak kullandı. İri yarı adam güvenle tekneye çıktığında öksürüp bir şeyler geveledi ve yattığı yerde kıpırdandı. ''Ah, atalardan nefret ediyorum Jean'' dedi Loki, oyuncak gibi savrulan, dalgalar ve yağmur tarafından kamçılanan Filika'nın dibinde nefes nefese yatarken. ''Onlardan nefret ediyorum, yaptıkları şeylerden, geride bıraktıkları haltlardan, hiçbir gizemlerinin iyi ve faydalı çıkmamasından nefret ediyorum.''
''Işıklar ne güzel.'' diye geveledi Jean.
''Evet, çok güzel.'' diye çıkıştı Loki. ''Denizcilerde pek bir arkadaş canlısı. Amatel'de yok yok.''
Loki dostunu kenara itip doğruldu. Kaynayan bir kazana atılmış bir şişe mantarı gibi sulara batıp çıkmalarına rağmen artık ağırlıkları küçük teknelerinin ortasında olduğu için Filika savrulmalara daha kolay dayanıra benziyordu.
Valentine'ın Azmi ile aralarındaki mesafe 15 metreyi geçmiş, kıç tarafından karaya doğru sürüklenmişlerdi. Kulaklarına şaşkın bağırışlar çalınsa da gemi peşlerine düşmek için geriye dönermiş gibi gözükmüyordu. Jean'ın kaptana attığı yumruk sayesinde mürettebatın geri kalanının iş işten geçene kadar yeterince tertiplenemeyeceğini ummaktan başka çareleri yoktu.
''Vah anasını'' dedi Jean. ''Buaya nasıl geldim?''
''Sen onu boş ver, hiç kürek görüyor musun?''
''Şey, sanırım kürekle dövdüm o adamdaydı.''
Jean elini kaldırıp yüzünü yavaşça yokladı.
''Of tanrıla aşkına, galiba gene burnumu kırdım.''
''Filika'ya çarptığında düşüşünü yavaşlatmak için onu kullandın.''
''Bana vuran o muydu?''
''Evet, görünce ödüm patladı.''
''Ayağımı kurtardın.''
''Her birkaç yılda bir benim de sıram geliyor.'' dedi Loki ince bir tebessümle.
''Sağ ol.''
''Şimdiye dek 5-6 defa kendi kıçımı kurtarmaktan başka bir şey yapmadım.'' dedi Loki. ''Sonunda sana da bir faydam dokundu.''
''Dalgalar bizi güneye sürüklemeyi sürdürürse sadece birkaç kilometre sonra kumsala varmamız lazım.'' Ama kendimizi kontrol altında tutacak küreklerimiz olmadığı için sudan çıkmamız kolay olmayabilir. Dalgalar üzerlerine düşeni yaparak küçük sandallarını korkutucu bir süratle güneye doğru sürüklediler ve sahil nihayet görüş alanlarına girdiğinde karaya çıkışları Loki'nin tahmin ettiği kadar sert oldu. Amatel artık ilgilenmediği bir oyuncağı kusan koca bir canavar misali onları siyah volkanik kumlara tükürdü. 5. Kısım. La Şey'nin batısındaki sahil yolunun adı Karakum menziliydi ve bu rüzgarlı güz sabahında seyahat etmek için ıssız bir yerdi. 8 at tarafından çekilen yalnız bir fayton, daha kuru mevsimlerde yaygın olan toz bulutlarının aksine ıslak çakıl öbekleri kaldırarak asırlık taşlarda tıngır mıngır ilerliyordu. Salon Korbo olan ve onun daha güneyindeki noktalardan düzenlenen güvenli fayton hizmeti, bir gemiye ayak basma fikrine katlanamayan zengin yolcular içindi. Araba demir şeritli kapılarıyla, kepenkli pencereleriyle ve dahili kilitleriyle eşkıyalardan korkan gezginler için küçük bir kale gibiydi. Sürücü zırhlı bir yelek giyiyordu. Onunla birlikte faytonun tepesinde oturan ve ok attığı yerde tapınak penceresi ebatlarında bir delik açabilirmiş gibi gözüken bir arbalet taşıyan muhafız da öyle. "Hey!" diye aykırdı yol kenarındaki sıska bir adam. Üstünde omuzlarından geriye atılmış bir yağmurluk vardı. Yanında da kendisinden daha iri başka bir adam yatmaktaydı. "Yardım edin lütfen." Sürücü normalde atları kamçılar ve onları durdurmayı deneyen herhangi birinin yanından hızla geçip giderdi. Fakat her şey bir pusu için yanlış gözükmekteydi. Etraflarındaki arazi yüzlerce metrelik bir mesafe boyunca dümdüzdü ve bu adamlar birer yemse bile yarım kilometre dahilinde hiçbir müttefikleri olamazdı. Üstelik görünümleri hakikaten hırpaniydi. Ne bir zırha, ne silaha, ne de gerçek çapulcuların kendinden emin kabadayılığına sahiptiler. Sürücü dizginlere asıldı.
''Ne yaptığını sanıyorsun?'' dedi arbaletçi.
''Hemen celallenme'' dedi sürücü. ''Arkamı kollamak için buradasın değil mi? Yabancı size ne oldu?'' ''Gemi kazası'' diye seslendi pejmürde haldeki sıska adam. Orta boylu biriydi ve açık kahverengi saçlarını gevşekçe ensesinde toplamıştı. ''Dün gece sahile vurduk.
Hangi gemi?''
''Kartay'ından yola çıkan Valentine'ın azmi.
Arkadaşın yaralı mı?''
''Baygın durumda. La Chaine'e mi gidiyorsunuz?''
''Evet, karayoluyla 42 kilometre. Yarına orada oluruz. Bizden ne yapmamızı istersin?''
''Bizi de götürün. İster at sırtında taşıyın, ister arka oturağınızda. Efendimizin kartelinin La Chaine'de bir nakliye şirketi var. Zahmetinize karşılık size iyi para öder.''
''Sürücü!'' diye geldi sert ve tiz bir ses faytonun içinden. ''Onca yer dururken Amatel'de felakete uğrayacak kadar akılsız kimseleri kurtarmak benim işim değil. Çok istiyorsan onlara sağlık dile ama yola devam et.''
''Bayım'' dedi sürücü, ''yerdeki adamın durumu kötü gözüküyor. Burnu patlıcan gibi morarmış.''
''Bu beni ilgilendirmez.''
''Buralarda nasıl davranılacağına dair belli başlı kurallar vardır bayım.'' dedi sürücü. ''Buyruğunuzu reddettiğim için üzgünüm ama yakında tekrar yola koyuluruz.''
''Onları beslemek için para verecek değilim. Burada oturarak kaybettiğimiz zaman için de öyle.''
''Tekrar özür dilerim bayım, fakat yardım etmeye mecburuz.''
''Haklısın.'' dedi arbaletçi iç geçirerek. ''Bu adamlar eşkıya falan değil.''
Sürücü ile muhafız koltuklarından aşağı inip Jean'ın başında bekleyen Loke'nin yanına kadar yürüdüler. ''Dostumu ayağa kaldırmama yardım edersen onu kendine getirmeyi deneyebiliriz.'' dedi Loke arbaletçiye.
''Kusura bakma yabancı'' dedi arbaletçi. ''Ama kurulu bir arbaleti bırakmak aptallığın daniskasıdır. Kazara ateş alması işten bile değildir. Tek bir yanlış harekette.''
''Öyleyse onu bizden uzağa doğrult gitsin.'' diye söylendi sürücü.
''Sarhoş musun sen? Bir keresinde Tamalek'teyken adamın birinin arbaletini sadece birkaç saniyeliğine elinden bıraktığını gör.''
''Eminim haklısındır.'' diye tersledi sürücü. ''Yaşadığın sürece sakın o silahı bırakayım deme. Yoksa kazara Tamalek'teki birini falan vurabilirsin.'' Muhafız ne diyeceğini şaşırdı, iç geçirdi ve silahı dikkatle yol kenarındaki bir kum yığınına doğrulttu. Hemen ardından yüksek pes bir çat sesi duyuldu ve arbalet oku tüylerine kadar güvenle yere saplandı. Böylece iş bitmiş oldu. Jean mucizevi bir şekilde canlanıverdi ve yumruklarının birkaç hızlı savruluşuyla iki muhafızı bir süreliğine yerde yatıp baygın kalmaya ikna etti. ''Bunun için çok ama çok üzgünüm.'' dedi Loke ve ''bilin ki normalde böyle davranmayız.''
''Şimdi nasılsınız bakalım yufka yürekler?'' diye bağırdı faytonun içindeki adam. ''Meğer hiçbir halk bildiğiniz yokmuş değil mi? Zaten kafanızda azıcık beyin olsaydı bu şeylerden birini sürmeyip içinde olurdunuz.''
Seni duyamazlar dedi Loki adama.
Çapulcular, onun bunun çocukları, anasız piç kuruları diye sayıp sövdü kabinin içindeki adam. Gerçi benim için hiç fark etmez, buraya zorla giremezsiniz. Kafasız adamlarımdan ne isterseniz çalın, sizi gidi köylüler. Ama bana ait olan hiçbir şeye elinizi süremeyeceksiniz.
Yukarıdaki tanrılar aşkına dedi Loki, beni iyi dinle, seni kalpsiz pezevenk. Kalene tekerlekler takılı. Buranın yaklaşık 1 kilometre doğusunda da Amatel'e bakan uçurumlar var. Orada faytonu atlardan ayırır ve kutunu kenardan aşağı güzelce iteriz, olur biter.
Sana inanmıyorum.
Öyleyse uçma talimi yapsan iyi edersin. Loki sürücü koltuğuna çıkıp dizginleri eline aldı. Haydi bakalım, şu boksosunu hayatının en kısa yolculuğuna çıkaralım. Jean dostunun yanına tırmandı. Genç adam iyi eğitimli atları ilerlemeye teşvik etti ve fayton hareket etmeye başladı.
''Bekleyin biraz'' diye böğürdü. Hevesi ansızın kırılan yolcular. ''Durun, durun, durun.''
Loki ancak adamı 100 metre daha bağırttıktan sonra atları yavaşlattı.
''Yaşamak istiyorsan'' dedi. ''Kapını hemen.''
Kapı çarparak açıldı. Dışarı çıkan adam 60 yaşlarında, kısa boylu ve koca göbekli biriydi. Bir tavşanın ürkek bakışlarına sahipti. Parlak kırmızı ipekten yapılma şapkası ve rob de chambre altın düğmelerle bezeliydi. Loki aşağı atlayıp ona dik dik baktı.
''Şu saçma şeyi çıkar üstünden'' diye homurdandı.
Adam çabucak iç tüniğine kadar soyundu. Loki leş gibi ter kokan süslü kıyafeti toplayıp faytonun içine attı.
''Yiyecek ve su nerede?''
Adam faytonun dışına, arka oturan hemen üstüne takılı bir saklama bölmesini işaret etti. Loki bölmeyi açtı, kendisi için birkaç şey seçti, sonra da güzelce sarılmış erzak paketlerini yol kenarına attı.
''Gidip dostlarını uyandır ve yürüyüşün keyfini çıkar.'' dedi, Jean'ın yanına geri tırmanırken. ''Laşay'ın dış mezralarına ulaşmanız 1-2 günden uzun sürmez veya bakarsın halinizi acıyacak birine denk gelirsiniz.''
''Sizi gidi piç kuruları!'' diye bağırdı. ''Hem giysisiz hem de faytonsuz kalan adam, hırsız pezevenkler! Bunun cezasını çekeceksiniz, asılmanızı sağlayacağım!''
''Bak, o dediğin neredeyse imkansız!'' diye belirtti Loki. ''Fakat kesin olan ne biliyor musun? Gelecek sefere ateş yakmam gerektiğinde giysilerini kullanacağım, götoş!''
Loki adama neşeyle el salladı ve zırhlı fayton hızlanarak Laşey'ne değil de Kartay'ne doğru ilerlemeye koyuldu. Amatel'in etrafında yapılacak uzun bir yolculuk onları bekliyordu. Üçüncü kitap, Ölümcül Dürüstlük. Tanımadım senden daha güzelini, düşüncelerimde peşinden koştum. Rüzgarın altında bitkin düştüm ve seni güllerin içinde aradım. Senden daha üstününü asla bulamayacağım. Carl Sandburg, Büyük Av şiirinden. Ara, Orin ile Amadin. Birinci kızım. Bunca eziyete ne diye katlanıyorsun diye sordu Jean, centilmen piçlerin Espara'ya gelişlerinin ikinci sabahında Genora ile karşılıklı kahve içerken. Montcrain borçlar tüm bu zırva.
Geride kalanlarımız tiyatronun hissedarları dedi Genora. Demirbaşlarda ve kârda pay sahibiyiz. Tabii bir mucize olur da kâr edersek. Bazılarımız bu yatırımları yapabilmek için yıllarca para biriktirdi. Montcrain'i bırakıp gidersek her şeyden vazgeçmiş oluruz.
Alondo'ya bak, kumar masasında şanslı bir gece geçirdi ve kazancıyla tiyatrodan pay satın aldı. Bu olay 3 yıl önceydi. O günlerde 10 dürüst döneyi, Terimpel için 1000 kılıcı ve katiller balosunu oynuyorduk. Yılda 1 düzine tam prodüksiyon. Kontes Antonia için maskeli piyesler, festival piyesleri düzenliyor ve taşraların burasıyla kamur arasındaki gibi döküntü olmadığı batı bölgelerinde turlara çıkıyorduk. Yani gelecekten ümitliydik, aklımızı kaçırmamıştık.
Kaçırdığınızı söylemedim zaten.
Bizi bırakıp gidenlerin çoğu kiralık ve kısa dönem oyuncular. Onları haftalık ücretleri dışında buraya bağlayan başka bir şey yoktu. Ve o parayı Basanti'nin yanında da kazanabilirler.
Hatta onun yanında daha düşük bir ücrete bile seve seve çalışırlar. Çünkü en azından sahneye çıkacakları kesin.
Peki ne oldu?
Bilmiyorum dedi genç kadın yeni cevaplar gizleyebilirmişçesine gözünü fincanının içine dikerek. Sanırım bazen birinin içine bir karanlık çöküyor. Günün birinde o karanlığın kalkacağını umuyorsun.
Moncrain'i kastediyorsun herhalde.
Eğer onu o günlerde görebilseydin sanırım anlardın. 40 cesedi bilir misin?
Hayır dersem 41. mi olacağım?
Eğer bir katil olaydım 4 göz Moncrain tutuklanacak kadar yaşamazdı. 40 ceset imparatorluğun çöküşünden kurtulan 40 ünlü oyuna verdiğimiz attır. Lucarno ve Viscora gibi Terrin hükümdarlığının meşhur yazarlarının büyük eserleri işte.
Ah dedi Jean.
Onlara ceset deriz çünkü 4-5 asırdır hiç değişmemişlerdir. Yani onları en azından çoğunu severiz ama zamanla biraz küflenirler. Tapınak ayinleri gibi kuru ve cansız bir şekilde zikredilip dururlar. Gel gör ki Moncrain iyi günlerinde sahnedeyken o cesetleri mezarlarından kaldırırdı. Sanki bir kıvılcımdı da tüm kampanyayı tutuştururdu. İşte öyle bir şeye tanık olduğunda onun bir parçası haline geldiğinde... Sana söylüyorum Giovanni, o duyguyu tekrar yaşayabilmek için neredeyse her şeye katlanırdın.
Gururumun beni mahkum ettiği sürgünden geri döndüm diye bir ses gürledi han avlusunun kapısından.
Ah aşağıdaki tanrılar aşkına sahiden de başardınız dedi Genora sandalyesinden fırlayarak. Ortak salona kirli giysiler içinde iri yarı ve koyu tenli bir sayres dili girdi. Adam Genora'yı görünce heyecanla bağırdı.
Genora, benim esmer ilahem, biliyordum ki.
Bildiği her neyse Genora'nın tokadını, yanağını yiyince unuttu. Jean gözlerini kırpıştırdı. Genç kadının kolu tokat atarken açık kahverengi bir bulanıklığa dönüşmüştü. Genora'nın tepesi attığı zaman çok hızlı hareket edebildiğini aklının bir köşesine yazdı.
Jasmer diye bağırdı kadın, seni gidi aptal, inatçı, şarap düşkünü, boş kafalı puşt. Bizi neredeyse mahvediyordun. Seni hapse düşüren gururun değil yumruğundu.
Sakin ol Genora diye mırıldandı Moncrain. Of, bir oyundan alıntı yapıyordun.
Ay diye çığlık attı Bayan Gloriano bir yan koridordan fırlayarak.
Gözlerime inanamıyorum. Kamorlular seni kurtarmış. Bu bile hak ettiğinden fazla sefil herif. Seni gidi seyrestini sefil ayyaş.
Her şey yolunda teyze. Ona ikimizin yerine vurdum dedi Genora.
Cehennemin aç kedileri aşkına diye mırıldandı Silvanus ağır adımlarla Bayan Gloriano'nun arkasından gelerek.
Kan çanağına dönmüş gözleri ve uykuda dağılmış saçları ona kasırgaya yakalanmış bir adam izlenimi kazandırıyordu. Bakıyorum da ağlayan kuledeki muhafızlara rüşvet verilebiliyormuş.
''Sana da günaydın Andrasus'' dedi Moncrain. ''Masum olabileceğim fikri hariç, salı verilmeme yönelik bu kadar çok açıklama duymak yüreğimin en derin çatlaklarını bile ısıtıyor.''
''Sadece ve sadece Bully Dazi'yi öyleymişsin gibi davranmaya ikna ettiğimiz için masumsun'' dedi Sabeta sokaktan içeri girerek. O veloke duruşmasının ardından serbest bırakılır bırakılmaz Moncrain'i kulağından tutup getirmek için sabahın erken saatlerinden itibaren ağlayan kule civarında oyalanmışlardı.
Bully Dazi sahiden de bazı beklenmedik ve hoş şeyler söyledi dedi Moncrain.
Gereken duyuruyu yapacak mısın dedi Sabeta yoksa ben mi yapayım?
Haberi ben verebilirim. Verena eksik olma.
Moncrain genzini temizledi.
Moncrain tiyatrosunun bay ve bayanları bana bir dakikanızı ayırın lütfen. Sen de Andrasus ve tabii veli nimetimiz ve sabırlı alacaklımız Bayan Gloriano da öyle. İşlerin gidişatında bir değişiklik oldu.
Merhametli tanrılar dedi Silvanus seni gidi kömür karası, ömür törpüsü, piç kurusu. Yoksa kazançlı istihdamın yeniden ellerini boğazımıza dolayacağını mı ima ediyorsun?
Silvanus, seni Sayrestili hemşerilerimi sevdiğim kadar severim dedi Moncrain. Ama kapa şu salyaları akan içki deliğini. Ve evet Moncrain tiyatrosu Hırsızlar Cumhuriyeti'ni Espara'da sahneye koyacak.
Sabeta öksürdü. ''Bununla birlikte belli başlı ayarlamaları kabul etmem gerekli.'' diye sözlerini sürdürdü Moncrain. ''Lord Buridazi hamilik teklifine verdiğim red cevabını tekrar düşünmeye razı oldu. Salvart evrakları hazırlamayı bitirir bitirmez adımız Moncrain Buridazi tiyatrosu olacak.''
''Bir hami dedi Bayan Gloriano hayretle. Yoksa bu verdiğimiz paraları geri alabileceğimiz anlamına mı?''
''Evet'' dedi Loke, ellerinde çok sayıda keseyle han avlusundan içeri girerek. ''Ve işte bu da sizinki.''
''Gandoğlu'nun mahrem yerleri aşkına evlat.'' Kadın Loke'nin fırlattığı şüngürtülü kesi havada kaptı. ''Buna inanamıyorum.''
''Muhasebe büronuz sizin yerinize inanır.'' dedi Loke. ''Orada alacağınızı kapatmak için 12 krona var. Lord Buridazi, Efendi Moncrain'in borçlarını üstlenerek onu alacaklılarını düşünme derdinden kurtardı.''
''Bacaklarıma ip bağlayıp beni bir uçurtma gibi uçurabilmek için.'' dedi Moncrain sıkılı dişler arasından. ''Tanrıların cezası bir ara sokakta bıçaklanmanı önlemek için.'' dedi Sabeta. ''Tüm bunların mucizevi olmadığını falan söylemiyorum ama.'' diye lafa karıştı Cenora. ''Tiyatroda hissesi olan bizler, Buridazi'nin teklif edebileceği her türlü anlaşmadan önce geliriz. Soylu olsun veya olmasın, yok sayamayacağı belgelerimiz var.''
''Bunun farkındayım.'' dedi Loke. ''Buraya hisselerinizi elinizden almak için gelmedik. Buridazi, Moncrain'in ihtiyaç duyduğu kaynağı, tiyatronun gelecekteki karların patronunuza ait olan kısmından bir pay karşılığında sağlıyor. Yani çıkarlarınız korunuyor.''
''Olabilir.'' dedi Jenora. ''Ama eğer bu tiyatro yeniden kazanç esasıyla çalışacaksa, muhasebe defterlerinin başka biri tarafından da gözden geçirilmesini istiyorum.'' ''Kusura bakma Jasmer ama hissedarlara ulaşmadan önce kârların başına garip şeyler gelebilir.''
''Rakamlar söz konusu olduğunda Giovanni'den daha iyisini bulamazsınız.'' dedi Loke. ''Hesap kitap işlerinde bir dahidir.'' ''Hey, beni gönüllü ettiğin için çok teşekkürler.'' dedi Can. ''Zaten ben de ne zaman ilginç işlerle uğraşmayı bırakıp kafamı muhasebe defterlerine gömebilirim diye merak ediyordum.''
''İltifat etmeye çalışmıştım. Ayrıca seçme şansın olsa bana veya Asinolara güvenir miydin?''
''Kahretsin.'' diye omurdandı Can. ''Defterlere ben bakarım.''
''Efendi Moncrain.'' dedi Loke. ''Bu arada kuzenim Giovanni de Barra'yı sana takdim edeyim.''
''Gizemli kamurların üçüncüsü.'' dedi Moncrain. ''Peki 4 ve 5 nerede?''
''Asino kardeşler hala uyuyorlar.'' dedi Can. ''Ve uyandıklarında akşamdan kalma olmalarını bekliyorum.'' ''Dün o şeyle şişe çattılar.'' Eliyle Silvanus'u işaret etti. ''Onları canlı tutmaktan başka bir şey yapamadım.''
''Eh madem öyle.'' dedi Moncrain. ''Gelin insaflı davranalım. Benim banyo yapmaya ve temiz giysilere ihtiyacım var. Biri gidip Alondo'yu bulsun ve öğle yemeğinden sonra piyes hakkında doğru düzgün bir toplantı düzenleyelim. Ne dersiniz?''
''Moncrain!''
Nahoş görünümlü bir adam sokak kapısını tekmeleyerek açtı. Pahalı kıyafeti şarapla, sosla ve yemekle ilgisi olmayan çeşitli maddelerin koyu renkli meşhum lekeleriyle kaplıydı.
43. ayrımın sonu. Sayfa 405.